Ayrım 11. Darbe. Hawaii'den Irak'a Amerika'nın rejim değişiklikleri yüzyılı. Stephen Kinzer. Sayfa 151. İkinci kısım. Örtülü operasyon. Bölüm 5. Despotluk ve tanrı tanımaz terörizm. Texas Üniversitesi Austin kampüsünün büyük kütüphanesinde alt üst edici devrimlere yol açmış bazı nesnelerin koleksiyonu vardır. Aralarında kurşun ve kalay alaşımından bir tabakaya basılmış olan dünyanın ilk fotoğrafı, Birleşik Devletler'deki 5 Gutenberg İncil'inden bir tanesi ve basılan ilk İngilizce kitabın bir kopyası bulunmaktadır. Bu nesnelerden tarihin dalgaları yayılmaktadır. Hayret uyandırmakta, karmaşık hisleri harekete geçirmekte ve hafızanın gizemli akortlarına dokunmaktadırlar. Esasen bu objelerden en sıra dışı olanı hiç de bir kütüphaneye aitmiş gibi durmamaktadır. Bu John Foster Dulles'ın 1953 ile 1958 yılları arasında Dışişleri Bakanı olduğu süre boyunca evinde kullandığı ofisin bir kopyasıdır. Ailesi mobilyaları, duvar kaplamaları, halıları, kitaplıkları ve kitaplarıyla beraber ofisin tamamını kütüphaneye bağışlamıştı. Ziyaretçiler Dulles'ın masasındaki çerçeveli fotoğrafları, gümüş çay takımını, şık yeşim koleksiyonunu ve saygın kişilerin armağanlarından oluşan bir sergiyi görebilmektedirler. Kütüphane bu odayı tarihi eser olarak görmektedir. Öyledirdi zaten. Dulles çoğu gün Dışişleri Bakanlığı'nda akşamüstlerine kadar çalışırdı. Saat 6 civarında Beyaz Saray'a otomobille götürülür, orada Başkan Dwight Eisenhower ile birlikte, Eisenhower'ın sözleriyle önümüzde oynandığını gördüğümüz dünya dramının daha geniş safhalarını tahlil etmeye uğraşırlardı. Sonrasında eğer mühim bir diplomatik meşguliyeti olmazsa Dulles evine, bu odaya dönerdi. Bir bardak Old Overholt marka çavdar viskisini alır, en sevdiği koltuğuna oturur ve gözlerini şömineye dikerdi. Sık sık işaret parmağıyla düşünceli düşünceli içkisini karıştırırdı. Bazen bir polisiye roman okur, bazen de sessizce güçlü olmanın zorluklarıyla ilgili düşüncelere dalardı. Dulles'ın bu odadayken aklından geçen konular tam tamına bilinemez ama odada bulunmak aklından geçenler hakkında kuvvetli çağrışımlara yol açmaktadır. Dulles büyük ihtimalle en çok yabancı hükümetleri alaşağı etme üzerinde duruyordu. Bu koltukta, bu şöminenin karşısında henüz doğmamış nesiller de dahil dünyadaki milyonlarca insanın kaderini kafasında şekillendiriyordu. Dünyada uluslararası ayrıcalığa doğmuş tek bir adam varsa bu John Foster Dulles'tır. Ailesinin kökleri Charlemagne'dan gelmekteydi. Küçükken dedesi ve adaşı aynı zamanda uluslararası müzakerecilik, Rusya ile İspanya'da elçilik ve Başkan Benjamin Harrison'ın hizmetinde Dışişleri Bakanlığı yapmış olan avukat diplomat John Watson Foster'ın özel ilgisini ve desteğini gördü. Dedesi Dışişleri Bakanlığı sırasında Lauren Thurston'la birlikte 1893'te Hawaii'yi ilhak etme girişiminde çalışmış, girişim başarısız olmuştu. Dulles gençken sık sık dedesinin Washington'daki köşkünde kalırdı. Foster da onu sık sık Beyaz Saray'daki yemeklere götürür ve aralarında Başkan William Howard Taft, eski Başkan Grover Cleveland ile geleceğin Başkanı Woodrow Wilson'ın da bulunduğu saygın konuklarla uzun sohbetlere girişmesini teşvik ederdi. Foster bir diplomat olmasının yanı sıra Washington'daki ilk yüksek seviye uluslararası avukatlardan biriydi. Yabancı hükümetlerle borç pazarlığı ile Meksika ve Çin heyetlerinin avukatlığını yapmakta ve Cleveland, William McKinley ve Theodore Roosevelt gibi başkanlar için diplomatik görevler üstlenmekteydi. Belki en önemlisi torununu kendi ayak izlerinde ilerlemeye teşvik etmesiydi. Dulles dedesiyle mümkün aldığı kadar çok vakit geçirebilmek için Ivy League mezunlarını tercih eden büyük New York şirketlerinde iş bulmasını zorlaştırma pahasına George Washington Üniversitesi'ne hukuk okumaya geldi. Ona pek düşkün olan dedesi yardımına yetişti. Foster genç bir adamken Indiana'da Algernon Sullivan isimli bir avukatla çalışmıştı. Sullivan daha sonra New York'a taşınmış, meclisi Orta Amerika kanalını Nikaragua yerine Panama'ya yaptırmaya ikna etmiş olan gümüşü saçlı hukuk daisi William Nelson Cromwell ile ortak olmuştu. Foster artık hayatta olmayan Sullivan'ın ortağına müracaat etti. Eski bir tanıdığın anısı bu genç adama bir şans vermek için yeterli değil mi diye sordu Cromwell'e. Eski bir dışişleri bakanından gelen böyle bir ricayı reddetmek her güç simsarının harcı değildir. Dallas Sullivan and Cromwell şirketinde aylık maaşı $50 olmak üzere katip olarak işe alındı. Dedesinin mirasından onun için ayırdığı $20,000 şimdiden kullanmasına izin vermesi sayesinde diğer katiplerin aksine rahat bir yaşamı olabiliyordu. Bu yardıma sadece kısa bir süreliğine ihtiyacı oldu. Dallas keskin hukuk zekası ve bağlantıları sayesinde şirkette daha önce görülmemiş bir süratle yükseldi. 1927 senesinde işe başlamasından sadece 16 yıl sonra şirketin tek yönetici ortağı ve dünyanın en çok kazanan avukatlarından biri haline gelmişti. Bu dönemde Dallas'ın uluslararası bağlantılar ağı muazzam genişledi. 1915 baharında Başkan Wilson, William Jennings Bryan'ın yerine geçmek üzere Dallas'ın dayısı Robert Lansing'i Dışişleri Bakanlığı'na atadı. Lansing genç avukata bir seri diplomatik görev ayarladı. Daha 30'lu yaşlarındayken Dallas dünyadaki en zengin ve kuvvetli adamları bazılarıyla samimi hale gelmişti. O zamandan itibaren dünya hakkında biyografi yazarlarından tarihçi Ronald Prusse'nin epey basit olarak adlandırdığı bir yaklaşım benimsedi. Dallas dünyayı gözlemliyordu. Ancak düşünceleri Wall Street kulesindeki bir tüneyin bakış açısını yansıtıyordu. Özellikle de dünyaya bakışı saptadığı sorunlar ve onu bunları saptamaya yönelten endişeler bir yaşam dolusu tecrübe tarafından şekillendirilmişti. Şirket müşterileriyle gün be gün 40 yılı aşkın bir süreyle yayılmış çalışmaları, uluslararası durumlar üzerine bakış açısını şiddetle etkilemiş, Dışişleri Bakanı olmadan çok önce bile sadık kaldığı referans çerçevesini şekillendirmiş, uluslararası ilişkilerin reklam ile finansal yüzlerine has bir ilgi ve Amerikan dış politikasının ekonomik mecburiyetleri olarak bellediği şeylere belli bir dikkat oluşturmasını sağlamıştı. Dünya görüşü ve bakış açısı üzerinde baskın ve birincil kuvvet çoğu zaman ekonomik endişelerdi. Dallas'ın Sullivan & Cromwell şirketindeki müvekkil listesi, 20. yüzyıl başlarındaki Amerika'nın en büyük çok uluslu şirketlerinin bir rehberinden başka bir şey değildi. Bazıları Küba Şeker Kamışı şirketiyle Orta Amerika Uluslararası Demir Yolları gibi Cromwell'in yıllar önce şirkete getirdikleri, diğerleri ise Brown Brothers ile o sıralarda Nikaragua'yı beceriyle idare etmekte olan J&W Seligman'ın da aralarında bulunduğu Amerikan bankaları ve Credi Leone ile Dresdner Bankası gibi yabancı bankalardı. Dallas, Latin Amerika, Avrupa ve Orta Doğu'daki hükümetlere borçlar kotardı. Sovyetler Birliği'ne Amerikan sigorta şirketleri adına dava açtı. İmgesel bir yanardağ patlamasını resmeden meşhum Nikaragua pulunu basmış olan American Banknote Company için dünya çapında bir devralma hareketi başlattı. Ve American and Foreign Power Company için Meksika ile Panama'da kamu hizmetinde imtiyazlar için pazarlıklar yaptı. Müvekkilleri Brezilya'da limanlar inşa edip Peru'da madenler kazıp Kolombiya'da petrol aradılar. Yelpaze dünyanın en büyük ham madde kartellerinden Uluslararası Nikel Kuruluşu'ndan Port-au-Prince'in kuzeyinde 100 kilometrelik bir raya sahip olan Haiti Ulusal Demiryolu Kuruluşu'na uzanıyordu. Dallas özellikle 1920'lerde ve 30'larda sıkça ziyaret ettiği Almanya'ya ilgi duyuyordu. Sullivan & Cromwell hakkındaki en teferruatlı kitaba göre şirket, kartelleriyle ve yeni Nazi rejimiyle olan işbirliğiyle beslenmekteydi. Dallas 1934 yılının çoğunu Hitler'i alenen destekleyerek ve yasayı ve uluslararası anlaşmaları böyle rahatlıkla içe sayarak Nazi tahakkümünü savunması dolayısıyla ortaklarını şok ederek geçirdi. Bu dönemde kendisine Yahudi olan Alman müvekkilleriyle nasıl anlaştığı sorulduğunda verdiği cevap, onlardan uzak durmaya karar vermiş olduğuydu. Sonunda ortaklarının isyanıyla karşı karşıya kalınca 1935'te şirketin Berlin'deki ofisini kapatmayı kabul etti. Daha sonra bu kararın tarihini bir yıl öne alacaktı. Dallas, 2. Dünya Savaşı'nın hemen ardından Nazizm'de görmekte zorlandığı kötülüğü komünizmde keşfetti. Aydınlanması Stalin'in Leninizmin Sorunları kitabını okurken gerçekleşti. Birçok kez kitabı dünya egemenliği tasarısı bağlamında Hitler'in kavgamıyla karşılaştırdı. 1949 baharında New York valisi Thomas E. Dewey, Dallas'ın Birleşik Devletler Senatosu'nda boş bir koltuğu doldurmasını kararlaştırdı. Dallas o Kasım kampanya arabasını Kızılların düşmanı olduğunu ilan eden bir pankartla donatmıştı. Ancak asilzade tarzı ve sıradan insanların hayatlarına olan aşikar uzaklığından dolayı cazip bir aday değildi. liberal demokrat olan Herbert Lehman'a yenildi. Bu deneyimin ardından siyasi etki kullanabilmek için seçime değil, tayine başvurması gerektiğine ikna oldu. Dallas'ın hukuk ve politikadan başka tutkuları da vardı. Hayatı boyunca Hristiyanlığa duyduğu derin inançla hareket etti. Bu kişiliğinin önemli bir parçasıydı ve antikomünist şevkinin yoğunluğu da buradan gelmeydi. Bunu göz ardı ederek onu anlamak mümkün değildir. Dallas'ın baba tarafından dedesi Hindistan'da yıllarca vaaz vermiş bir misyonerdi. Babası ise o genç bir adamken New York eyaletinde Lake Ontario kıyısında Watertown'daki 1. Presbyterian Kilisesi'nde papazdı. Dallas çocukken pazar günleri 3, hafta içi günlerde ise birkaç farklı ayine katılırdı. Her hafta kendisinden bir ilahiden 2 kıta ve mezmurlardan veya yeni ahitten 10 kıta ezberlemesi beklenirdi. Annesi onun bir din adamı olarak aile geleneğini devam ettirmesini istemiş, o da Princeton'a gelene dek başka olasılıkları değerlendirmemişti. İleri yaşlarında ise Presbyterian Kilisesi'nde heyet üyesi ve Teoloji Semineri Birliği'nde yönetim kurulu üyesi olmuştu. Ölümünden sonra Dışişleri Bakanı olmuş, tek dini önder olarak betimlendi. Dallas, Birleşik Devletler'in özünde dini olarak tasvir ettiği mirasının Amerikalıları özel bir yükümlülük altında bıraktığına inanıyordu. Derin bir görev hissi içinde olduğunu hissediyordu ve hayatta iyi bir yol çizenlerin diğerlerinin de aynı yolu bulmasına yardım etme vazifesi olduğuna emindi. O babası gibi vaiz, dedesi gibi misyoner olarak doğmuştu. 1950'ler başladığında Sovyet komünizminin şeytani yöntemleri ve tasarlarına karşı mücadeleye Hristiyan anlayışını ve Hristiyanlığın getirdiği ilhamı katmanın bir yolunu aramaktaydı. Nihayetinde Dallas gayet mantıklı bir karar verdi. Bunu yapmanın en iyi yolu Dışişleri Bakanı olmaktı. 1948'de eski dostu Thomas Dewey, Harry Truman'dan başkanlığı devralacak gibi olunca Dışişleri Bakanı olacağını sandı ama seçmenler Truman'ı büyük bir farkla seçerek Dallas'ın hevesini kırdılar. Yeniden denemeye kararlıydı. Sonraki yılları cumhuriyetçiler arasındaki bağlantılarını genişleterek ve komünizm ile Sovyet tehdidi üzerine makaleler yayımlatarak geçirdi. 1952 baharında Eisenhower cumhuriyetçi başkan adayları arasına katıldı. Erişkin hayatını orduda, Dallas'ın içinde yaşadığı kibar topluluklardan uzak geçirmişti. Ortak dostları olan General Lucius Clay, Dallas'ı o sırada Kuzey Atlantik Paktı Anlaşması'nda başkomutan olarak görev yapan Eisenhower'la buluşmak üzere Paris'e gitmesini önerdi. Dallas bu fikri beğendi ve gerçek amacını saklamak niyetiyle Paris'te bir konferans vermeyi ayarladı. Eisenhower'la 2 defa uzun muhabbet etme fırsatları oldu. General oldukça etkilenmişti. Başkanlık kampanyası boyunca Dallas'a güvendi ve seçimin hemen ardından onu Dışişleri Bakanlığı'na atadı. Dallas o sırada 65 yaşındaydı. 3 kuvvetli tesir tarafından şekillendirilmişti. Benzersiz ayrıcalığa sahip bir yetiştiriliş, dünyanın en zengin kuruluşlarına danışmanlık yaptığı uzun bir kariyer ve yoğun bir dini inanç. En derin değerleri, inançları ve içgüdüleri hayatını içinde geçirdiği uluslararası seçkin tabakanınkilerle aynıydı. Biyografi yazarlarından birinin yazdığına göre tüm geçmişi üstün, korunaklı, başarılı, güvenli olduğu için o insanlığın hoyratlığını ve kargaşasını anlamaktan uzaktı. Sullivan and Cromwell'da olduğu gibi Dışişleri Bakanlığı'nda da Dallas kararları tek başına verme tarzıyla bilinirdi. Bakanlığını kafasında taşıdığı ve yardımcılarının bile onu ne tasarladığından haberlerinin olmadığı söylenirdi. Önemli politikaları Dışişleri Bakanlığı'nın içinden ya da dışından kimseye danışmadan şekillendirirdi. Diplomat ve tarihçi Townsend Hobbes, onu zekası temel olarak keskin ve pratik ama dar, her daim acele ve elle dokunulur sonuçlar arayan takıntılı bir basitleştirici olarak tarif etmiştir. Dallas entelektüel açıdan yalnız kalmayı tercih eden bir adamdı. Sırf son çare olarak değil, neredeyse istisnasız olarak hem ufak hem de önemli meselelerde kendi kılavuzluğuna güvenen bir insandı. Önemli meseleler üzerine görüşünün ayrıntılı, planlı ve tamamıyla içselleştirilmiş bir süreçten geçerek geliştiği açıktı. Dolayısıyla neticedeki karar uzun bir mantık zincirinin sonunda yer alıyordu ve ona nihayet varıldığından kolay kolay geri döndürülemiyordu. Dallas katı ve meydan okuyucu tabiatlıydı. İzlediği yolda birçok insanın kibir olarak algıladığı kesin bir kuşkusuzluk sergiliyordu. Bir biyografi yazarı uzlaşmanın anlamından neredeyse bir haber, anladığı kadarını da hor gören davranışlar içinde olduğunu yazdı. Dışişleri Bakanı'nın uzlaşmacı değil, daha ziyade Eisenhower'ın deyişiyle bir çeşit uluslararası savcı olması gerektiğine inanıyordu. Sullivan and Cromwell'da bilediği esir almama stiliyle Dulles, düşmanla ne buluşmak, ne tanışmak, ne de pazarlık etmek istiyordu. Birleşik Devletler'in komünist rejim altındaki ülkelerin herhangi biriyle kültürel alışverişine şiddetle karşıydı. Yıllarca Amerikalı muhabirlerin Çin'e gönderilmesinin engellenmesi için mücadele etmişti. Eisenhower'a Sovyet önderleriyle zirve görüşmeleri yapmaması için yılmadan nasihatte bulunuyordu. Bir biyografi yazarına göre herhangi bir mesele üzerine Amerikan-Sovyet anlaşması onu rahatsız ediyordu. Çünkü onun yargısına göre bu sadece özgür dünyanın gardını indirmek üzere tasarlanmış bir hamle olabilirdi. Bir avukat olarak Dulles hasım olma eğitimi almıştı. Menfaat onun için rakibini yenmek için ne gerekirse onu yapmak olabilirdi. Üstüne üstlük Arnold Toynbee'nin dışsal bir zorlama olmadan medeniyetin solup öldüğüne dair fikrinden çok etkilenmişti. O halde tehditlerle menfaatlerin Dulles'ın aklında birleşmesi olasıydı. Eğer bu süreç sayesinde Amerikalılar hayat tarzlarını muhafaza etmek için ne gerekiyorsa yapmaya dürtülecekse, Birleşik Devletler'in hakikaten tehdit edilmekte bir çıkarı olabilirdi. Eisenhower ile Dulles 1953'ün başında göreve başladıklarında, uluslararası bir siyasi hayatın gerçeği komünizmin yayılmakta olduğuydu. Sovyetler Birliği hakimiyetini Doğu Avrupa'nın büyük kısmında dayatmış, bir atom bombasını başarıyla denemiş ve Batı Berlin'i 16 aylık bir ablukayla aç bırakarak boyun eğdirmeye teşebbüs etmişti. Komünist ordu Çin'de yönetimi ele geçirmiş, bir başka ordu da aynı şeyi Yunanistan'da yapmayı denemişti. Fransa ile İtalya'da komünist partiler güçlenmekte ve büyümekteydiler. Binlerce Amerikalı Kore'de komünist kuvvetlerle çarpışırken ölmüştü. Wisconsin senatörü Joseph McCarthy birçok Amerikalıyı komünistlerin Birleşik Devletler ordusu ile Dışişleri Bakanlığı'na bile sızdıkları iddiasıyla şok etmişti. Birleşik Devletler kuşatılma korkusunun ve savaş sonrası ideolojik çatışmayı kaybetmekte olduğuna dair korkunç bir kaygının pençesindeydi. Dulles 1952'deki başkanlık kampanyasına Truman idaresini komünizmin ilerleyişi karşısında zayıf kalmakla suçlayan bir dizi konuşma yaptı. Cumhuriyetçi bir beyaz sarayın despotluğuna ve tanrı tanımaz terörizmine esir düşmüş ulusların özgürleştirilmesini sağlayarak komünizmi geri püskürteceğini vaat etti. Seçim kazanılır kazanılmaz Birleşik Devletler'in bu belaya darbe indirebilmesi için bir yer aramaya başladı. Daha göreve başlamamışken kıdemli bir İngiliz istihbarat memuru, cennetten gelen haberci gibi Dulles'ın ihtiyaçlarını tam manasıyla karşılayan bir teklifle Washington'a geldi. Britanya o sırada ciddi bir sorunla karşı karşıyaydı. Askeri gücünü yayması, sanayini güçlendirmesi ve yurttaşlarına yüksek bir yaşam standardı vermesi büyük ölçüde İran'dan çıkardığı petrole dayalıydı. 1901'den beri Anglo-Iranian Petrol Şirketi isimli, esas olarak Britanya hükümetine ait bir şirket, İran petrolünün çıkarılması, arıtılması ve satışı üzerinde tekeldi. Anglo-İranya'nın çökmüş bir monarşiyle yaptığı feci şekilde eşitsiz sözleşmeye göre sattığı petrolden kazandığının sadece %16'sını İran'a ödemekle yükümlüydü. Aslında bundan da azını ödediği muhtemeldir ama gerçek hiçbir zaman öğrenilmemiştir. Çünkü dışarıdan kimsenin defteri denetlemesine müsaade edilmemiştir. Anglo-İranya'nın sadece 1950 senesinde kârı önceki 50 yıl boyunca İran'a ödediği paydan daha fazlaydı. İkinci Dünya Savaşı'nı takip eden yıllarda antikolonyalizm ve milliyetçilik Asya, Afrika ve Latin Amerika'yı dalga dalga sardı. Bu dalga idealizmini açık sözlülükle dile getiren bir İranlıyı, Muhammed Musaddık'ı 1951 baharında iktidara taşıdı. Başbakan Musaddık ülkesinin saplantısı haline gelmiş olan davayı temsil etmekteydi. Anglo-İranian petrol şirketini kovmayı, petrol sanayini devletleştirmeyi ve buradan gelen parayı İran'ı kalkındırmak için kullanmayı aklına koymuştu. Avrupa'da tahsil görmüş bir aristokrat olan Musaddık iktidara geldiğinde 69 yaşındaydı. İki davaya tutkuyla inanıyordu: milliyetçilik ve demokrasi. İran'da milliyetçilik ülkenin petrol kaynaklarının idaresini ele almak anlamına geliyordu. Demokrasi ise siyasi iktidarın Şah Muhammed Rıza'dan ziyade seçimle gelen parlamento ve başbakanda yoğunlaşması demekti. Musaddık bunlardan ilkiyle Britanya'yı kendine düşman etti. İkincisiyle ise Şah'ı dışladı. 1951 baharında İran Millet Meclisi'nin iki kolu da oy birliğiyle petrol sanayinin devletleştirilmesini onayladı. Bu devir değiştirecek bir andı ve tüm ulus bunu kutladı. İran'ın son 50 yıldaki tüm ızdırabına, zavallılığına, kanunsuzluğuna ve çürümüşlüğüne petrol ve petrol şirketinin zorla el koyması sebep olmuştur diye iddia etti bir radyo yorumcusu. Britanya'nın İran'da yıllar içinde sağladığı kârı göz önünde bulunduran yansız herhangi bir hakimin İran'ın borcunun olmadığı sonucuna varacak olmasına rağmen devletleştirme yasası uyarınca İran Britanya'nın kuyuları ve rafinelerini inşa etmek için harcadığı parayı tazmin etmeyi kabul etti. Musaddık Britanya'nın kömür ve çelik sanayini bizzat daha yeni devletleştirdiğine dikkatleri çekmeye bayılıyordu. Sadece Britanya'nın yaptığının aynısını yapmaya çalıştığını iddia ediyordu. Uluslarının zenginliğini kendi menfaati doğrultusuna çevirmek ve insanların ihtilale başvurmalarını engellemek için reformlar yapmak. Tabii ki Orta Doğu'daki Britanyalı diplomatlar bu savdan hiç etkilenmiyorlardı. Biz İngilizler yerlilere nasıl muamele edileceği konusunda asırlar dolusu deneyime sahibiz diye küçümseyerek yazmıştı işlerinden biri. Sosyalizm memlekette iyi hoş ama buradayken patron olmak lazım. Musaddık'ın iktidara gelişi ve parlamentonun petrol sanayinin devletleştirilmesine onay verişi, İranlıları heyecana, Britanyalı önderleri ise öfkeye boğmuştu. İran gibi geri kalmış bir ülkenin ayağa kalkıp onlara bu kadar büyük bir darbe indirmesi akıllarının alamayacağı derecede afallatıcıydı. Amerikan şirketlerinin çevredeki ülkelerde yaptığı gibi kazancı İran'la yarı yarıya bölüşme önerilerini küçümsemeyle geri çevirdiler. Bunun yerine direnmeye and içtiler. İran petrolü ekonomimiz için hayati önem taşımaktadır diye beyan etti Dışişleri Bakanı Herbert Morrison. İranlıların sözleşmeyi ihlal etmelerini engellemek için gereken ne varsa yapmayı elzem görmekteyiz. Bir sonraki yıl içerisinde Britanyalılar tam da bunu yaptılar. Çeşitli zamanlarda Musaddık'a rüşvet vermeyi, onu katletmeyi, Başkan Truman'la Dışişleri Bakanı Dean Acheson'ın öğrendikleri anda neredeyse felç geçirmelerine sebep olan İran'ı işgal etme planını ciddi olarak düşündüler. Britanyalılar Abadan'da kendi tesislerine sabotaj düzenleyerek Musaddık'ı onlar olmadan petrol sanayini asla yürütemeyeceğine ikna etmeyi umdular. Hiçbir tanker girip çıkamasın diye İran'ın limanlarını ablukaya aldılar ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile Uluslararası Adalet Divanı'na başarısız başvurularda bulundular. Nihayet geriye tek bir seçeneğin kaldığı sonucuna vardılar. Bir darbe düzenlemeye karar verdiler. Britanya nesiller boyunca İran'a hakim olmuştu ve bu süre zarfında gerektiğinde hükümeti devirmeye katkıda bulunabilecek çeşitli askeri yetkililerin, gazetecilerin, dini önderlerin ve benzerlerinin aklını çelmişti. Londra'daki yetkililer Tahran'daki ajanlarına gizli bir planı yürürlüğe sokmalarını emrettiler. Ancak Britanyalılar başlama vuruşlarını yapamadan Musaddık ne tasarladıklarını fark etti. Kendini ve hükümetini korumak için yapabileceği tek şeyi yaptı. 16 Ekim 1952'de Britanya Büyükelçiliği'nin kapatılması ve tüm görevlilerinin ülkeden yollanması emrini verdi. Aralarında darbeyi organize eden istihbarat ajanları da vardı. Bu durum Britanyalıların silahlarını elinden almıştı. Gizli ajanları İran'dan kovulmuş, Truman'ın muhalefeti istilayı imkansız kılmış ve uluslararası kuruluşlar araya girmeyi reddetmişlerdi. Britanya hükümeti yurt dışındaki en kıymetli varlıklarını çeşitli diplomatik telgraflara göre vahşi, fanatik, saçma, gangster gibi tamamıyla vicdansız ve açıkça dengesiz olarak gördükleri bir adamın yönetimi altındaki geri kalmış bir ülkeye kaybetmenin sersemletici ihtimaliyle karşı karşıyaydı. Çağdaş İran, Musaddık gibi pek az şahsiyet ortaya çıkarmıştır. Anne tarafından kökleri Pers krallığından gelmeydi. Babası seçkin bir aşirettendi ve 20 yıldan fazla bir süre İran'ın Maliye Bakanlığı'nı yapmıştı. Kendisi Fransa ve İsviçre'de okudu. Bir Avrupa Üniversitesi'nden hukuk doktorası alan ilk İranlıydı. Başbakan seçildiğinde arkasında bir ömürlük siyasi deneyim vardı. Musaddık aynı zamanda oldukça duygusal bir adamdı. İran'ın yoksulluğu ve perişanlığı hakkında konuşmalar yaptığında gözlerin akmıştı. Bir kısmı bedensel, geri kalanı ise bilinmeyen kökenli birçok rahatsızlıktan muzdaripti ve konuklarının ona yakınlık duymasını sağlayan yatakta ağırlama alışkanlığına sahipti. Titiz dürüstlüğü ve aşırıya kaçan pintiliği çift taraflı mendilleri kullanmadan önce ikiye ayırırdı, onu Orta Doğu siyasetinde ep yapıyor ve halkının gözünde muazzam derecede sevimli kılıyordu. 1952 Ocağı'nda Time dergisi onu Winston Churchill, Douglas MacArthur, Harry Truman ve Dwight Eisenhower'ı geride bırakarak yılın adamı seçti. Onu dik kafalı bir fırsatçı ama aynı zamanda İran'ın George Washington'ı ve tarihi ırkının asırlardır yetiştirdiği en meşhur adam olarak ilan etti. Musaddık'ın Tahran'daki Britanya Büyükelçiliğini kapatmasının üzerinden iki hafta bile geçmeden Amerikalılar sandığa gidip Eisenhower'ı başkanları olarak seçtiler. Bundan kısa bir süre sonra Eisenhower, Dallas'ın Dışişleri Bakanı olacağını ilan etti. Britanya hükümetini sarmış olan hüzün birden dağılmaya başladı. 11. Ayrılım Sonu, sayfa 164.